Ayrım 24, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 299. Kısım 3, Mezarlar. 11. Bölüm, Bir Başına. 3 Aralık 12.22, Salallah. Safiye nerede olduğunu anlamadan ve midesi bulanarak uyandı. Başını oynattığında karanlık oda etrafında dönüp sarsılıyordu. İçinden bir inilti yükseldi. Yüksek demir parmaklıklı pencereden güneş ışınları içeri süzülüyordu. Işık çok parlak, yakıcıydı. Bir mide bulantısı dalgası içini kapladı. Yan dönüp başını yatağın kenarına doğru sürükledi. Başı omuzlarının kaldıramayacağı kadar ağırdı. Midesi ard arda sıkılıyor gibiydi. Hiçbir şey çıkmadı. Ama arka üstü yatınca yeniden safranın tadını hissetti. Derin nefesler aldı ve duvarlar yavaşça dönmeyi bıraktı. Vücudunu kaplayan terin farkındaydı. İnce pamuklu gömlek bacaklarına ve göğsüne yapışıyordu. Başı kas katıydı. Dudakları çatlayıp yarılmıştı. Ne kadar süredir uyutuluyordu. İğneli adamı hatırlıyordu. Soğuk, uzun boylu, siyahlar giymiş. Gemideyken onu ıslak giysilerini çıkarıp haki gömleği giymeye zorlamıştı. Safiye dikkatle etrafına bakındı. Odanın duvarları taş, zemini ahşap kaplıydı. Kızarmış soğan ve kirli ayak kokuyordu. Yatak tek mobilyaydı. Sağlam meşeden yapılma, kapı kapalıydı. Kilit olduğuna hiç kuşku yoktu. Birkaç dakika hareket etmeden yattı. Kendisine verdikleri uyuşturucu yüzünden zihni yarı ölmüş, yarı yüzüyor gibiydi. Yine de içinin derinliklerinde bir yerde panik duygusu kalbinin etrafına çöreklenmişti. Yalnızdı, ele geçirilmişti. Ötekiler ölmüştü. Fırtınanın çalkaladığı sularda yansıyan alevleri hatırlıyordu. Bu an zihnine bir kamera kaydı gibi kazınmıştı. Her şey kırmızı, acı dolu ve gözlerini kaçıramayacağı kadar parlaktı. Nefesi daraldı, boğazı sıkılıyormuş gibi oldu. Ağlamak istiyordu ama ağlayamıyordu. Eğer bir kere başlarsa hiç susmayacaktı. Sonunda doğrulup ayaklarını yere indirdi. Bunu yapmasının nedeni idrar kesesindeki ağır baskıdan başka bir şey değildi. Bu biyolojik bir ihtiyaç yaşadığının bir belirtisiydi. Ayağa kalkınca başı dönüp elini duvara dayadı. Taşlar hoş bir serinlik veriyordu. Yukarıdaki demir parmaklıklı pencereye baktı. Sıcaktan ve güneşin açısından saatin gün ortasına yakın olduğunu düşünüyordu. Ama hangi gün, neredeydi? Denizin ve kumun kokusunu alıyordu. Hala Arabistan'da olduğuna emindi. Odayı geçti, idrar kesesindeki acı artmıştı. Topallayarak kapıya gitti, kolunu kaldırdı. Onu yeniden uyutacaklar mıydı? Sol kolundaki iğnenin neden olduğu morluğa baktı. Başka seçeneği yoktu. İhtiyaçlar tedbirden ağır basıyordu. Kapıya vurup boğuk sesle bağırdı. ''Hey, beni duyan var mı?'' Bu sözleri Arapça tekrarladı. Kimse cevap vermedi. Kapıya daha sert vurdu. Parmak eklemleri acırken kürek kemikleri arasında bir ağrı belirdi. Zayıftı, susuz kalmıştı. Onu ölüme mi terk etmişlerdi? Sonunda ayak sesleri duyuldu. Ağır demir çubuğun tahtaya sürterken çıkardığı ses yankılandı. Kapı hızla açıldı. Daha öncekiyle aynı adamla karşılaştı. Safiye'den 15 santim daha uzundu. Siyah gömleği ve soluk blue jean ile tepesinde dikiliyor gibiydi. Safiye onun kafasını tıraş ettiğini görüp şaşırdı. Bunu hatırlamıyordu. Hayır, o zaman siyah bir başlık takıyordu. Başında kıl olarak sadece kaşları ve çenesindeki tutam vardı. Ama o gözleri unutamıyordu. Mavi ve soğuk, anlaşılmaz, tutkusuz, bir köpek balığının gözleri. Adam ona bakarken Safiye ürperdi. Odadaki ısı birden kayboldu.
''Uyanmışsın'' dedi adam. ''Benimle gel.''
Safiye hafif Avustralyalı aksanını duydu. Ama yıllardır memleketten uzakta olmaktan dolayı azalmış bir aksandı bu. ''Nereye? Tuvalete gitmem gerek.''
Adam kaşlarını çatıp yürüdü. ''Beni takip et.''
Onu küçük bir tuvalete götürdü. İçeride alaturka bir tuvalet, perdesiz duş ve musluğu sızıntı yapan lekeli bir lavabo vardı. Safiye içeri girdi. Yalnız kalmasına izin verilip verilmeyeceğinden emin olamadan kapının koluna uzandı.
''Uzun sürmesin'' dedi adam kapıyı çekip kapatarak.
Yalnız kalan Safiye silah olarak kullanabileceği bir şey bulmak için önce odayı taradı. Tek pencere yine demir parmaklıkla kapatılmıştı. Aceleyle gidip aşağıdaki denizin kenarına sıkışmış küçük kasabaya baktı. Bulunduğu yerle deniz arasında palmiye ağaçları ve beyaz binalar vardı. Sol tarafta gökkuşağı rengindeki brandaları ve tenteleriyle pazar yeri göze çarpıyordu. Ve uzaklardaki yeşil alanda muz, Hindistan cevizi, şeker kamışı ve papaya fidanlıkları göze çarpıyordu. Orayı tanıyordu, Umman'ın bahçe şehri, Salallah. Orası Dofar ilinin başkentiydi. Şabab Oman'ın varış yeri, şelaleleri ovaları besleyen nehirleriyle bereketli yeşil bir bölgeydi. Yalnız Umman'ın bu kesiminde muson rüzgarları bölgeyi yağmurla, düzenli serpintiyle ve yakındaki sahil dağlarının üzerindeki neredeyse sürekli olan nemle kutsuyordu. Körfez'in başka hiçbir yerinde olmayan bir hava sistemi vardı burada. Nadir bulunan tütsü ağacının büyümesine izin veren türde bir sistem. Bu tütsü antik zamanlarda büyük zenginlik getiren bir kaynaktı. Buradaki zenginlikler efsanevi Sumharam, Albalit ve son olarak da kayıp Ubar şehrinin kurulmasını sağlamıştı. Onu kaçıranlar neden buraya getirmişti? Hemen tuvaletini yapıp rahatladı. Daha sonra ellerini yıkayıp aynadaki yüzünü inceledi. Kendinin bir gölgesi gibi görünüyordu. Sıska, gergin, gözleri çukura kaçmış. Ama hayattaydı. Kapı çalındı.
İşin bitti mi?
Başka çaresi olmadığı için Safiye kapıdan geri çekilip açtı. Adam başını salladı.
Bu taraftan.
Adam arkasına bile bakmadan yürümeye başladı. Durumun kontrolünün elinde olduğundan fazlasıyla emindi. Safiye adamın peşinden gitti. Başka seçeneği yoktu ama üzüntüyle ağırlaşan bacaklarını zor sürüklüyordu. Kısa merdivenlerden indirilip başka bir koridora götürüldü. Sert bakışlı omuzlarında tüfek olan başka adamlar kapı eşiklerinde bekliyor ya da nöbet tutuyordu. Sonunda yüksek bir kapıya vardılar. Adam bir kapıyı çalıp açtı. Safiye sade döşenmiş bir odaya girdi. İçeride güneş yüzünden rengi uzun zaman önce atmış, yıpranmış bir kilim, tek bir kanepe, iki tahta sandalye vardı. Bir çift vantilatör uğulduyor, havayı serinletiyordu. Kenardaki bir masanın üzerinde silahlar, elektronik ekipman ve dizüstü bilgisayar duruyordu. Yandaki camdan çıkan kablo gökyüzüne bakan avuç içi büyüklüğündeki çanak antene gidiyordu. ''Hepsi bu kadar Kane'' dedi kadın bilgisayarın başından kalkarak.
''Kaptan?''
Adam başını sallayıp odadan çıkarak kapıyı kapattı. Safiye masadaki silahlardan birine atılmayı aklından geçirdi. Ama onlara bir adım bile yaklaşamayacağını biliyordu. Çok zayıftı, hala sendeliyordu. Kadın ona döndü. Siyah pantolon, gri tişört ve onun üzerine uzun kollu bol bir gömlek giyip düğmelerini açık bırakmış, kollarını sıvamıştı. Safiye pantolonunun kemerindeki tabancanın siyah kabzasını fark etti. ''Lütfen otur'' dedi kadın tahta sandalyelerden birini işaret ederek. Safiye yavaş hareket ediyordu ama kadını dinledi. Kadın oturmadan kanepenin arkasında yürümeye devam etti. ''Doktor Almaz, bölgedeki antikalarla ilgili uzmanlığınız üstlerimin dikkatini çekmiş.'' Safiye söylediklerini zor anlıyordu. Kadının yüzüne, siyah saçlarına, dudaklarına baka kalmıştı. Bu kadın onu British Museum'da öldürmeye çalışan, Ryan Fleming'in ölümünü hazırlayan, dün gece arkadaşlarını öldüren kadındı. Yüzler, görüntüler zihninden geçerken dikkatini kadının söylediklerine veremedi. ''Beni dinliyor musunuz Doktor Almaz?'' Safiye cevap veremedi. Bu kadının içindeki bu kadar zalim ve vahşi olma kapasitesini yaratan kötülüğü arıyordu. Bir iz, bir yara, bir anlayış. Hiçbir şey yoktu. Bu nasıl olabilirdi? Kadın iç geçirdi. Kanepeye gelip oturdu. Öne doğru eğilip dirseklerini dizlerine koydu. ''Painter Crow'' dedi. Beklenmedik bu isim Safiye'nin irkilmesine neden oldu. Bir öfke dalgası içini yakıp kavurdu. ''Painter benim ortağımdı.'' Şok ve inanmama hissi Safiye'yi sarstı. ''Hayır.
Dikkatinizi çektiğimi görebiliyorum.''
Küçük tatminkar bir gülümseme dudaklarını gölgeledi. ''Gerçeği bilmelisiniz. Painter Crow sizi kullanıyordu. Hepinizi. Sizi gereksiz yere tehlikeye attı. Sizden sır sakladı.'' ''Yalan söylüyorsun.'' dedi sonunda çatlak dudaklarının arasından. Kadın kanepeye yaslandı. ''Yalan söylememe gerek yok. Painter'ın tersine ben gerçeği söylüyorum.'' Tesadüfen bulduğunuz, talihsizlik ve şans eseri keşfettiğiniz şey, anlatılamayacak kadar büyük bir şeyin anahtarını elinde tutuyor.
Neden bahsettiğini bilmiyorum.
Antimaddeden bahsediyorum. Safiye duyduğu şeyin olanaksızlığı karşısında kaşlarını çattı. Kadın müzedeki patlamayı, radyasyon işaretlerini, stabil antimadde kaynağını araştırmasını anlatmaya devam etti. Safiye'nin bunu inkar etmek istemesine rağmen her şey şimdi daha mantıklı gelmeye başlamıştı. Painter'ın kullandığı bazı ifadeler, bazı eşyaları, Birleşik Devletler Hükümeti'nin baskısı.
Müzede patlayan o meteor parçası diye devam etti kadın. Kayıp Ubar şehrinin gerçek kapılarını koruduğu söyleniyor. Siz bizi oraya götüreceksiniz.
Safiye daha çok inkar edercesine başını iki yana salladı.
Bütün bunlar deli saçması.
Kadın bir an için ona baktı, sonra masaya gitti. Masanın altından bir şey çıkarıp ekipmanın arasından bir şey aldı. Geri döndüğünde Safiye kendi çantasını tanıdı. Kadın çantanın kilitlerini açıp kapağını kaldırdı. Demir kalp siyah köpüğün içindeki kalıbında yatıyordu. Parlak gün ışığında yakut gibi parlıyordu.
Bulduğunuz eser bu. Milattan önce 200 yıllarına ait. Yüzeyinde Ubar şehrinin adı var.
Safiye yavaşça başını salladı. Kadının bilgisine şaşırmıştı. Hakkında her şeyi biliyor gibiydi. Kadın eğilip elinde tuttuğu aleti demir kalbin üstünde gezdirdi. Alet çatırdayıp Geiger sayacına benzer bir ses çıkardı.
Son derece düşük seviyede radyasyon belirtisi veriyor. Zorlukla tespit ediliyor. Ama bu seviye patlayan meteorunkiyle aynı. Painter size bunu söyledi mi?
Safiye Painter'ın demir kalbi benzer bir aletle test ettiğini hatırlıyordu. Bu doğru olabilir miydi? Acı yine midesinin derinliklerine yerleşmişti. Tıpkı soğuk bir taş gibi.
''Çalışmaya bizimle devam etmenizi istiyoruz.'' dedi kadın bavulu kapatarak. ''Bizi Ubar'ın kayıp kapılarına götürmenizi istiyoruz.''
Safiye kapalı bavula baktı. Dökülen bütün bu kan, bütün bu ölümler hepsi onun keşfi yüzündendi.
Bir kez daha ''Hayır'' diye mırıldandı.
''Yapacaksın yoksa ölürsün.'' Safiye başını iki yana sallayıp omuz silkti. Umurunda değildi. Sevdiği herkes elinden alınmıştı bu kadın tarafından. Ona asla yardım etmeyecekti.
Sen olsan da olmasan da biz işimize devam edeceğiz. Bu sahada uzman olan başkaları da var. Eğer reddedersen son saatlerini çok tatsız hale getirebilirim.
Bu sözler Safiye'nin zayıf bir şekilde gülmesine neden oldu.
Tatsız mı? Yaşadığı onca şeyden sonra...
Başını kaldırıp kadının gözlerine ilk kez doğrudan baktı. Şu ana dek ona bakmaktan korkmuştu. Onu buraya getiren adamınki kadar soğuk değildi bu gözler. Derine yerleşmiş bir öfkeyle parlıyordu ama aynı zamanda şaşkınlık da vardı. Kaşları çatılan kadının dudakları inceldi.
''Ne gerekiyorsa yap'' dedi Safiye, kendi kederinin gücünü fark ederek. ''Bu kadın ona dokunamaz, zarar veremezdi.'' Dün gece çok fazla şey almışlardı ondan. Onu tehdit edebilecekleri bir şey kalmamıştı geriye. Bu gerçeği ikisi de aynı anda anladı. Öteki kadında bir endişe belirtisi göründü.
Bana ihtiyacı var. Safiye bunu kesin olarak biliyordu. Kadın başka uzmanlar konusunda yalan söylemişti. Başka birini bulamazdı. Safiye'nin kararlılığı artarken uyuşturucunun verdiği son yorgunluğu da geçmişti. Daha önce göğsüne bomba bağlı bir kadın aniden hayatına girivermiş, dini fanatizmle acımasızca başka hayatlara son vermişti. Safiye'yi hedef almıştı. Bu kadın Tel Aviv'deki patlamada ölmüştü. Safiye o kadınla yüzleşme, onu sorumlu tutma fırsatını hiç bulamamıştı. Bunun yerine suçu kendi üstlenmişti. Ama bundan da fazlası söz konusuydu. Safiye ayaklarının dibinde yatan ölümlerin intikamını hiç alamamış, suçluluğundan arınamamıştı.
Ama bu artık geçerli değildi. Şu anda kendisini esir alan kadına bakıyor, gözlerini ondan ayırmıyordu.
Tel Aviv'deki o kadınla daha önceden tanışıp onu durdurabilmeyi, patlamayı, ölümleri bir şekilde engelleyebilmiş olmayı dilemişti hep. Antimadde kaynağı konusu doğru olabilir miydi? British Museum'daki patlamayı düşündü. Böyle bir kadın, böyle bir güçle ne yapabilirdi? Daha kaç kişi ölecekti? Safiye buna izin veremezdi.
Adın ne?
Bu soru kadını şaşırttı. Tepkisi Safiye'nin içinde bir zevk patlaması yarattı. Güneş kadar parlak, acı veren ama tatmin edici bir patlama. Bana gerçeği söylediğini söylemiştin. Kadın kaşlarını çattı ama yavaşça cevap verdi. Cassandra Sanchez.
Bana ne yaptıracaksın Cassandra?
Safiye adını böyle resmi olmayan biçimde kullanmasının kadını rahatsız ettiğini görüp memnun oldu.
Yani iş birliğine yanaşırsam.
Kadın ayağa kalktı, gözleri öfke saçıyordu. Bir saat içinde İmran'ın lahdi için yola çıkacağız. Kalbin heykelinin bulunduğu yere, ötekileri götürmeyi planladığın yere, oradan başlayacağız.
Safiye ayağa kalktı. Son bir soru.
Kadın soran gözlerle ona baktı.
Kim için çalışıyorsun? Bunu söyle, ben de iş birliği yapayım.
Kadın cevap vermeden önce gidip kapıyı açtı. Esiri alması için Kane'i çağırdı. Eşikten Safiye'ye cevap verdi.
Birleşik Devletler Hükümeti için çalışıyorum.
13.01 Cassandra Safiye çıkıp kapı kapanana kadar bekledi. Palmiye ağacı yapraklarından yapılma çöp sepetine bir tekme attı, içindekiler yere saçıldı. Bir Pepsi şişesi yuvarlanıp kanepenin yanında durdu.
Kahrolası sürtük!
Kendini böyle patlamalardan alıkoyması, öfkesini içinde biriktirmesi gerekirdi. Bu kadın kırılmış görünüyordu. Cassandra onun böyle kurnaz olmasını hiç beklememişti. Kadının gözlerindeki değişimi, gücün kendisinden esirine kayışını görmüştü. Buna engel olamamıştı. Peki bu nasıl olmuştu? Ellerini yumruk yaptı, parmaklarını esnetip kollarını salladı.
Sürtük diye söylendi ama en azından işbirliği yapacaktı. Tatmin olması gereken bir zaferdi bu. Papaz memnun olacaktı.
Yine de midesi bulanıyordu, tadı kaçmıştı. Küratörün içinde Cassandra'nın tahmin ettiğinden daha büyük bir güç vardı. Painter'ın bu kadına olan ilgisini anlamaya başlamıştı.
Painter,
Cassandra huzursuz bir şekilde iç geçirdi. Painter'ın cesedi asla bulunamayacaktı. Bu kendini evsiz barksız hissetmesine neden oldu.
Keşke.
Kapı çalınca düşünceleri bölündü. Henüz kapıya dönemeden John Kane içeri girdi. Mahremiyetine böyle saygısızlık etmesi saygısızlığı sinirini bozdu.
Esire öğle yemeği servis edildi dedi. Saat 2'de hazır olacak.
Cassandra elektronik tertibatın olduğu masaya gitti.
Deri altı verici nasıl çalışıyor?
Harika, güçlü bir izleme sinyali veriyor.
Dün gece esir uyuşturulduktan sonra kürek kemiklerinin arasına, deri altına mikro verici yerleştirilmişti. Cassandra'nın Amerika'dayken zanga yerleştirmiş olması gereken vericiydi bu. Cassandra bu olayda Painter'ın buluşunu kullanmaktan özel bir zevk alıyordu. Mikro verici sokaktayken esir üzerinde elektronik bir tasma görevi görecekti. Küratörü 10 millik bir yarı çap içinde izleyebileceklerdi. Her türlü kaçış girişimi engellenecekti.
Çok iyi dedi. Adamların hazır olmasını sağla.
Hazırlar.
Kane Cassandra'nın emriyle irkilmişti ama bu görev başarısız olursa onun kellesi de tehlikedeydi.
Dün gece geminin patlamasıyla ilgili bir haber var mı?
CNN kimliği bilinmeyen teröristleri suçluyor.
Genzinden bir kahkaha attı.
Ya hayatta kalanlar, cesetler?
Hayatta kalan kesinlikle yok. Kurtarma ekibinin çalışması sonucunda patlamanın nedeni ve ceset sayısı bulunacak.
Cassandra başını salladı.
Tamam, adamlarını hazırla, gidebilirsin.
Kane gözlerini yuvalarında döndürüp odadan çıktı. Kapıyı arkasından çekti ama tam olarak kapatmadı. Cassandra'nın gidip kapıyı tamamen kapaması gerekti. Kilit klik sesiyle yerine oturdu.
Kışkırtmaya devam et Kane. Karşılığı hiç hoşuna gitmeyecek.
Düş kırıklığıyla iç geçirerek kanepeye geri döndü. Sinirli bir şekilde oturdu. Hayatta kalan yok. Painter'ı hayal edip dikkatle planladığı baştan çıkarma oyunlarına ilk düşüşünü hatırladı. İlk öpüşünü, dudakları hoştu, yemekte içtikleri şarabın tadı vardı. Kollarını Cassandra'ya dolamıştı, dudakları, elleri kalçasının kıvrımlarından yavaşça yukarı çıkıyordu. Painter'ın avucunun bulunduğu yere dokunup arkasına yaslanırken bir dakika önce olduğundan daha az azimliydi. Geceki görevin ardından tahminden çok öfke hissediyordu. Daha sinirliydi ve bunun nedenini biliyordu. Painter'ın boğulmuş cesedini görene kadar, denizden çıkarılan ölü listesinde adını görene kadar emin olamayacaktı. Eli kalçasında ilerlerken onu hatırladı. Aralarındaki şey farklı olabilir miydi? Gözlerini kapayıp parmaklarıyla karnını kavradı. Bu olasılığı düşündüğü için bile kendinden nefret etti.
Kahrol Painter!
Nasıl bir fantezi kurarsa kursun sonu kötü bitecekti. Geçmiş ona bunu öğretmişti. Önce babası. 11 yaşından itibaren uyuşturucu almış bir şekilde vaatlerle, tehditlerle geceleri yatağına geliyordu. Cassandra kendini kitaplara vermiş, kendisiyle dünya arasında bir duvar örmüştü. Kitaplarda potasyumun kalbi nasıl durdurduğunu okumuştu. Hem de tespit edilmeden. 17. doğum gününde babası kanepesinde ölü bulunmuştu. Kimse diğerlerinin arasındaki fazladan bir iğne deliğini önemsememişti. Ama annesi Cassandra'dan şüphelenip korkuyordu. Evde kalmak için bir nedeni olmayan Cassandra 18'inde orduya katılmış, kendini sertleştirmekten, kendini denemekten zevk duymuştu. Sonra özel kuvvetler nişancı programına katılma teklifi almıştı. Bu bir onurdu ama herkes o şekilde düşünmüyordu. Brak kalesinde askere yazılan bir adam onu bir ara sokakta sıkıştırıp haddini bildirmeye kalkmıştı. Adam Cassandra'yı yere yatırıp tişörtünü yırtmıştı. ''Şimdi baban kim sürtük?'' Bu büyük bir hataydı. Adamın iki bacağı da kırılmıştı. Cinsel organları hiç tedavi edilememişti. Ağzını kapalı tuttuğu sürece Cassandra'nın hizmetten ayrılmasına izin verilmişti. Cassandra sırlar konusunda iyiydi. Daha sonra Sigma daveti gelmişti ve ardından da Lonca. Her şey güçle ilgili olmaya başlamıştı. Kendini sertleştirmenin başka bir yolu. Bütün bunları kabul etmişti. Ardından Painter, gülümsemesi, sükuneti. İçi acıyordu. Ölü müydü, hayatta mı? Bunu bilmek zorundaydı. Bir varsayımda bulunmaması gerektiğini bildiği halde olasılık hesaplamaları yapabilirdi. Kanepeden kalkıp ekipman masasına gitti. Dizüstü bilgisayarı açıktı. Esire takılan mikrovericiden gelen sinyali kontrol edip GPS haritalama özelliğini tıkladı. Üç boyutlu bir koordinat dizlemi göründü. Dönen mavi halkalarıyla belirtilen izleme aracı esirin hücresinde olduğunu gösteriyordu. Eğer Painter dışarıda bir yerlerdeyse onun için gelecekti. Cassandra ekrana baktı. Esiri görüşmeleri sırasında üstünlüğün kendisinde olduğunu düşünmüş olabilirdi. Ama Cassandra duruma daha geniş kapsamlı bakıyordu. Cassandra Painter'ın deri altı vericisini daha da geliştirmiş, onu Lonca tarafından geliştirilenle eşlemişti. Bu işlem güç hücresinin yükseltilmesini gerektirmişti. Ama bu bir kez yapıldıktan sonra modifikasyonlar, Cassandra'nın istediği zaman bir tuşa basarak gömülü C4 taneciğini patlatmasını, kadının omurgasını parçalayıp onu öldürmesini mümkün hale getirmişti. Bu yüzden eğer Painter yaşıyorsa gelmesine izin verecekti. Cassandra bütün belirsizliği sona erdirmeye hazırdı. 24. ayının sonu. Sayfa 314.